Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da Ali Can Tatlı'nın kaleme aldığı Asr-ı Saadet Heyecanı başlıklı yazıyı sunacağız. Geçen ay Abdullah Sert, Abdülhatip Başaşçı ve Abdülkerim Erdal Türk Beylerle birlikte Burkina Faso ve Mali'ye seyahat gemisi oldu. 1998 yılından itibaren muhtelif Afrika ülkelerine onlarca seyahatte bulundum. Değişik vesilelerle gittiğim bu seyahatlerde çok güzel hatıralar yaşadık. Bazen dramatik hadiselerle karşılaştık, bazen oradaki insanların zor şartlardaki hayatına bakarak Allah'ın bizlere verdiği nimetlerin farkına varmaya gayret ettik. Verilen nimetlerin karşısında aczimizi itiraf edip gereken şükrü eda edememenin sorumluluklarını hissettik. 10 yaşındaki zayıf, çelimsiz, incecik bacaklarıyla 5 kilometre uzaklıktan kafasında götürdükleri tencerelerle su taşıyan kız çocuklarına yolda rastladığımızda hep içinde bulunduğumuz nimetleri derin derin düşündük. Bu nimetlere karşı şükretmek üzere kendi kendimize sözler verdik. Tıpkı bir seferinde Afrika'ya kurban organizasyonu için gönüllü gidip dönen ve döndüğünde hissiyatını bizlerle paylaşan Balıkesirli genç bir kardeşimizin, "Bizler Anadolu topraklarında doğduğumuz için bir bedel ödemedik ama Afrika'ya gidip geldikten sonra anladım ki Anadolu topraklarında yaşamanın bir bedeli varmış. Şimdi o bedeli ödeme zamanı" dediği gibi, bizler de Afrika'ya yaptığımız her seferde yeni sorumluluklar yüklendiğimizi ve onun gereğini yerine getirmenin lüzumunu anladık. Bu seyahatimiz çok farklı hissiyat ve duygulara vesile olduğu için oldukça etkileyiciydi. Oradaki kardeşlerime ve Türkiye'ye döndükten sonra hatıralarımı paylaştığım bütün dostlarıma şöyle dedim: "Afrika'ya benim onlarca seyahatim oldu. 53 yaşındayım. Kendimi bildiğim andan itibaren bu kadar güzel duygular hissettiğimi, manevi lezzet aldığımı hatırlamıyorum. Hatta insanın milyarlarca lirası olsa, kariyeri, idari gücü ve birçok yardımcısı olsa, böyle bir program yapmak istese, yaşadığımız bu manevi hazzı ve iklimi elde etmesi ve buna ulaşması mümkün olmaz. Bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, ihsanı." Programımızda Burkina Faso'daki Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı gönüllülerinin hizmet birimlerini ziyaret vardı. Ayrıca oradaki eğitimcilere muhterem Abdullah Sert, Abdülhatip Başaşçı ve bendenizin hizmet içi eğitim seminerlerimiz oldu. Orada birçok kardeşimizle görüştük, birlikte yemek yedik, sohbet ettik, dertleştik. Birçok konuyu müzakere ve istişare ettik. Çok güzel ve nitelikli birlikteliklerimiz oldu elhamdülillah. 200 yatılı kapasitesi olan ve 3. dönem mezunlarını verip bugüne kadar 60'ın üzerinde üniversiteye öğrenci gönderen Burkina Faso Erkek İmam Hatip öğrencileriyle hasbihalimiz oldu. Kız İmam Hatip Lisemizin bahçesinde 400'ün üzerinde kız öğrencimize Abdullah Sert abimizin hasbihali oldu. Oradaki kreşte okuyan 4 yaşındaki bir kız çocuğunun tamamını ezbere okuduğu Esmaül Hüsna bizleri gerçekten etkiledi ve hislendirdi. Bu tablo yeni bir neslin tohumunun atıldığı ve meyve vermeye başladığı anlamını taşıyordu. Ama asıl bizleri derinden etkileyen daha başka bir program vardı. Kardeşlerimiz 3 günlük Burkina Faso programının bir gününü başkent Ouagadougou'nun dışında bir köyde yapmayı planlamışlardı. Burası 600 kişinin yaşadığı bir köydü. Baş şehre yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki bu köy halkının tamamı animist, yani putperestti. Biz bu köyün topluca Müslüman olma programına iştirak ettik. 2 Mart Perşembe günü Burkina Faso'daki hizmetleri koordine eden Remzi Şeker Bey ve mütevellisiyle beraber 2 araba erkenden yola çıktık. Yanımızda Türkiye'den gelen kardeşlerimizle beraber oradaki hizmetlerin başlamasına vesile olan ve halen büyük bir fedakarlıkla çalışan Burkina Faso'lu Nuh Savadugu ve bazı yerli kardeşlerimiz de vardı. Yolda bir ağacın altında hep beraber sabah kahvaltısını yaptık. Yaklaşık 2,5 saatlik bir seyahatten sonra Sankuy köyüne vardık. Bütün köylü bizi orada karşıladı. Başlarında kralları, erkekler, çocuklar, gençler bizi bekliyorlardı. Kerpiçten yapılmış küçük bir kulübenin yanında, üzeri yapraklarla kaplanmış bir gölgeliğin altında, hanımlarsa yaklaşık 50 metre arka tarafta bir ağacın altında toplanmışlardı. İşlerinde yaşlı ninelerden genç kızlara kadar değişik yaşta hanımlar vardı. Hatta bazıları 3-4 aylık çocuklarını kucaklarına almış, bazıları da sırtına sarmış olan anneler büyük bir heyecanla misafirlerini bekliyordu. Tıpkı Asr-ı Saadet'teki gibiydi. Efendimizin İslam'ı anlatmak ve bir kişinin hidayet bulması için çarşı ve pazarlara gitmesi, panayırlara gelenlere İslam'ı anlatması, Taif'e gitmesi gibiydi. Sanki oradan bir esinti ve raiha Sankuy köyünü kaplamıştı. Farklı olan şey sadece zaman, mekan ve şahıslardı. Dava aynı, misyon aynı, heyecan aynıydı. Hissiyatlar ve duygular da aynıydı. Bütün mesele ilahi kelimetullah davasıydı. Yani Allah'ın kelimesini yüceltmenin bilinciyle onu başka yüreklere taşıma ve buluşturma çabasıydı. Bu köyün putperestliği bırakıp Müslüman olmasına Süfyan isminde yakın köyde yaşayan Müslüman bir kardeşimiz vesile olmuş. Süfyan Nuh'un arkadaşı ve Remzi Beylerle iletişim halinde olan, kurbanlarda kendisine ve köyündeki insanlara et yardımı yapılan, Ramazanlarda iftar programı yapması için destek olunan, köyüne su kuyusu açılarak desteklenen bir kardeşimiz. Süfyan kardeşimiz bu köyün kralıyla, bize göre ağasıyla olan görüşmelerinde İslam'ı ona anlatmış ve onun İslam'ı kabul etmesiyle köy halkının tamamı Müslüman olmuş. Süfyan Bey ve bu köyün Müslüman olmasında katkısı olan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyor ve onlara gıpta ediyoruz. Zira Efendimiz, bir kişinin hidayetine vesile olmak, güneşin doğup battığı her şeyden yani dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır buyurmuştur. Program gereği önce yerlilerden birisi selamlama konuşması yaptı. Konuşmacı uzaklardan Türkiye'den gelerek, Allah için bizleri ziyaret eden kardeşlerimiz bizleri çok mutlu etmiştir, onurlandırmıştır diyerek bizlere uzun uzun teşekkür etti. Uzun zamandır sizleri bekleyen bu halkı daha fazla bekletmek istemiyorum diyerek sözünü tamamladı. Sonra Nuh kardeşimizin kısa bir konuşmasından sonra Abdullah Sert abi mikrofonla besmele ve kelime-i şehadeti yüksek sesle tane tane okuyarak bütün oradakilerin tekrar etmesini istedi. Hakikaten yüksek sesle hep beraber kelime-i şehadetin tekrarlanması insanın iliklerine kadar işliyor, bütün hücrelerini canlandırıyor, farklı bir heyecan oluşturuyordu. Farklı hayallere dalmanıza vesile oluyor bu durum. Sanki Asr-ı Saadet'te Efendimiz ve ashabıyla birlikte Darül Erkam'da olduğunuzu hissediyorsunuz. Öyle ki o an insanın çok farklı duygulara kapıldığı ve yaşadığı o manevi hasın hiç bitmesini istemediği bir ana dönüşüyor. Sonra kralın teşekkür konuşması ve hediye takdimleri gerçekleştiriliyor. Hediyeler içinde takke, tesbih, gül yağı, seccade, şeker, tatlı, çocuklara balon vesaire bulunmaktaydı. Ama bana göre en anlamlı hediye sanki beyaz takkelerdi. Zira kral ve bazı büyükler kafalarındaki fötr şapkaları çıkarıp beyaz takkeleri giyince bambaşka bir şahsiyet ve kimliğe büründüklerini hissettik. Zaten kelime-i şehadetten sonra kalplerindeki iman nurunun yüzlerine yansıdığını hepimizin ittifakla müşahede ettiğimiz bu güzel insanların beyaz takke ederek giyince daha bir nurlandığına şahit olduk. Öğle namazına yarım saat vardı. Programımızın kalan hissesinde bir yıl önce Müslüman olmuş başka bir köyü ziyaretimiz vardı. Aslında vakit biraz daralmıştı. Program açısından namazdan önce yola çıkmamız daha uygundu. Ancak Abdullah abimiz, hayır bizler bu yeni Müslüman olan kardeşlerimizle mutlaka öğle namazını beraber eda etmeliyiz buyurdular. İyi ki de onlarla beraber kıldık. Namaz öncesi abdestler alındı. Bu arada var olan 3-5 tane hasır yere serildi. Çoğu toprak üzerinde namazını kıldı. Namazdan önce Türkiye'den gelen ve Burkina'daki İmam Hatip Lisesi'nde idareçilik ve öğretmenlik yapan Sait Şimşek kardeşimiz yaklaşık 20 dakika yanık sesi ve güzel kıraatiyle Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Çıt çıkmıyordu. Herkes büyük bir dikkat ve huşuyla Kur'an'ı dinliyordu. Sadece rüzgarın sesi duyuluyordu. Rüzgarın yerden kaldırdığı toz ve kumlar yüzümüze, gözümüze, üstümüze bulaşıyor ama biz bundan rahatsızlık duymak bir tarafa derin bir lezzet duyuyorduk. Sonra ezan okundu, kâmet getirildi ve büyük bir huşuyla öğle namazımızı eda ettik. Tabii bu esnada yaşadığımız manevi lezzetin kelimelerle izah edilmesi gerçekten mümkün değildi. Hani hissedilir, anlatılmaz denilir ya, işte öyle bir şey. Bu hayırlı hizmetleri yapan, destek olan, vesile olan, bize bu manevi hazzı yaşatanlardan Allah razı olsun. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii o gün çok sevindik ancak büyük bir sorumlulukla ülkemize döndük. Zira bu garip kardeşlerimiz Müslüman oldular ama onların ibadet edecek bir mescitleri yok, abdest alacak suları yok. Bunların bir an önce onlara yapılması lazım. Bu durum hiç şüphesiz imkanı olanların üzerine bir sorumluluk yüklüyor. Ayrıca onlara İslam'ı öğretecek erkek ve bayan muallimelere ihtiyaçları var. Onların kitaplara, Evippa, Kur'an-ı Kerim ve itikat, ibadet, ahlak kitaplarına ihtiyaçları var. Maddi, manevi desteklerimizde her birimiz bu hayır pazarında belki bir kelime, bir harf, bir nokta olarak hem mesuliyetten kurtulur, hem de büyük ecirlere nail olabiliriz. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza ilk olarak Alican Tatlı'nın kaleme aldığı Asr-ı Saadet Heyecanı başlıklı yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam edeceğiz Genç Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısına. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu kez Haşim Akın'ın kaleminden Burkina'da Özleyeceklerin başlıklı yazıyı sunacağız. Bizi Burkina'ya bağlayan, hayat damarı olan hidayet törenleri ve kelime-i şehadet talimlerini hayatta bulunmaz tatlar olarak hasretle anacağım. Bu tat sadece burada bulunur zira. 3 yılda 10.000'e yaklaşan sıfır günahlı insanla kardeş olmak nasıl unutulabilir? Sıcak bir yaz gününde Cüneyd-i Bağdadi radıyallahu anh talebeleriyle şehirde dolaşırken bir ses işittiler. Sermayesi eriyip giden şu adama açayım, merhamet edin, buzlarımı erimeden alın. Satıcının bu sözlerini işiten Cüneyd-i Bağdadi aniden fenalaşır. Saatler sonra kendisine geldiğinde sebebini sorarlar. Hazret satıcının eriyip giden buzlarında kendi hayatının kayışını görmüştü. Satıcı, küçük sermayesinin ziyan olmaması için çırpınıp duruyordu. Hayat akıp gidiyor, dün orada, şimdi burada, ya yarın? Yarın sadece Allah biliyor. Adını bildiğimiz ama haritada yerini bulmakta zorlanabileceğimiz bir beldeye ilahi bir işaret sevk etti. İmtihanımızın bir kısmını da burada tamamladık. Hayatımıza çok önemli bir yere sahip olacak kısa ama etkili bir dönemin sonunda dönüş vakti geldi. Kara kıtanın siyah tenli ama beyaz yürekli dostlarını çok özleyeceğim. Bu lezzetler sadece buraya has. Yol kenarına birer biriket yüksekliğiyle oluşturulmuş mütevazı namazgahları, ezanla beraber oluşuveren cemaati özleyeceğim. Bazen plastik bir seccadenin bile olmadığı, kızgın kum veya betona yapılmış, alna secde izini bırakan mescitleri arayacağım. Sadece mescidi değil, uzun secdeli namazları, secde kulun Rabbine en yakın olduğu andır hadisi şerifini sanki sadece Burkinalı Müslümanlar duymuş. İstanbul Camii İmamı Salih Hoca'nın verş ve kalın kıraatinde okuduğu uzun kıraatler özel bir tat olarak kalacak. Sabah veya akşam namazını fark etmeden özenle okunan kıraatler ruhunuzu okşayacak. Abdülaziz'in vakarını ve kıraatını da uzaktan duyacağım. Allah müminler için onlar kınayanın kınamasından korkmazlar diye buyurur. İşte onlar burada yaşıyormuş. Yol kenarında hiç beklenmedik bir yerde durup namaz kılabilmek, abdest almak veya lavabo ihtiyacı için ev sahibinin dinini bilmeden ondan yardım istemek. Ayrı bir özellik buralar için. Ama işin garibi, bana ne senin namazından, ben Müslüman değilim ki demeden ona evinin lavabosunu açan, ibrikte su veren halkı da unutmayacağım. Bir çocuğun eline ulaşan balon veya şekerle yüzündeki tarifsiz mutluluğu unutmak mümkün mü? Bir köyde gece vakti yapılacak sohbeti bekleyen farklı yaşlardan köylülere şeker dağıtmıştık. Öylesine güzel ve zevkle yediler ki, acaba tadı gerçekten böylesine güzel mi diye merak ettim. Ama boşa götürmemek için yemekten vazgeçtim. Küçüğüne sevgiyi, büyüğüne saygıyı göstermeyen bizden değildir buyurur alemlerin efendisi. Gerçi Burkinalılar bu hadisin ilk bölümünü unutmuş gibi görülseler de yaşlılara gösterdikleri hürmet ayrı bir has. Buradan ayrılınca hep gözümde canlanacak. Yoğun trafiğe rağmen aceleyle kurban olmayan, kızmayan, korna seslerini duyamayacağım bu sakin insanların yurdu zihnimde yaşayacak. Kavşaklarda sadece elini kaldırıp indirme yetkisi olan, hiçbir yaptırımı bulunmayan görevlilere olan itimat ve itaati de akan trafiği arayacağım. Bizi Burkina'ya bağlayan, hayat damarı olan hidayet törenleri ve kelime-i şehadet talimlerini hayatta bulunmaz tatlar olarak hasretle anacağım. Bu tat sadece burada bulunur zira. 3 yılda 10.000'e yaklaşan sıfır günahlı insanla kardeş olmak, nasıl unutulabilir? Okul bahçesinde Kur'an okuyarak gezen öğrencilerimi, onların kollarını bağlayarak verdikleri selamları, her namazdan sonra bir öğrencinin 3 dilde Arapça, Fransızca ve Morece okuduğu hadis-i şerifleri nasıl aramaz insan? Ay ışığında okunan Kur'anları, ateş çevresinde oluşturulmuş ders halkalarını, yazılı kaynak olmadığı için ezbere o Kur'an öğrenen çocukları, okulumuz öğrencilerinin pazar günleri mahalle mescitlerinde yaptıkları dini eğitim faaliyetlerini, evinde elektrik olmadığı için mahalle aralarında sokak lambasının altında ders çalışan öğrencileri, hepsini imkan bulmanın örneği olarak anacağım. Sokak aralarındaki dilenci çocukların salça tenekelerini, mütevazı ve huzur dolu evlerini, eve oturunca hemen gelen su ikramlarını, aksırınca bir paket kağıt mendil uzatan kibarlık ve medeniyetlerini hep yad edeceğim. İnşallah onlar da hayır ve duayla hatırlar. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Haşim Akın'ın kaleme aldığı Burkina'da Özleyeceklerim başlıklı duygu yüklü yazısını paylaştık programımızda. Ve son olarak değerli dinleyenler, programımızda Mehmet Köprülü'nün kaleme aldığı Postmodern Menkıbeler başlıklı yazıyı sunacağız. Öğüt. Bana bir öğüt ver dedim. Kabul etmezsin dedi. Kabul edebilirim dedim. Kabul etmezsin diye tekrarladım. Belki kabul ederim. Nereden biliyorsun dedim. Bilirim kabul etmezsin dedim. Kabul etmem muhtemeldir dedim. Bunun üzerine öyleyse gece olunca bütün kitaplarını, yazdıklarını ve diğerlerinin yazdıklarını git boğaza at dedi. Düşüneyim diye cevap verdim ve ayrıldım. Kitapları atmak kolay değil. Adama deli derler. Hem evdekilere ne diyeceğim? Koli ayarlamak, onları doldurmak, taşımak bayağı iş. Hem dijital olanların yanında bu hard copy'ler ne ki? Evet, evet en iyisi mi sanal alemdekilerden kurtulayım ben. Diğerleri kalsın şimdilik. Önümde dizüstü bilgisayarım. Ekranımda Google Drive. Cebimde USB bellek. Bu üç ayrı yerde muhafaza olunan bitmiş yazılar, taslaklar, mutlaka okunacaklar, resimler, müzikler. İskenderiye Kütüphanesi bile şu hard diskimdeki PDF'lerin yanında ilçe çocuk kütüphanesi gibi kalır. O kadar malzeme, göz nuruyla indirilmiş dosyalar, itinayla tasnif edilmiş klasörler. Hem bunları atsam şimdi, iş yerindeki bilgisayarda da var bir şeyler, onları ne yaparım ki? Acaba dersi alıp çaktırmadan devam etsem mi? Ders muhtemelen şu, kaybolmasın diye çoğalttıklarımız arasında kaybolmuşuz. Ders bundan ibaret olamaz, feda etmem gerekiyor ya da yıkmam. Putum çünkü bunlar benim, putumu parçalamam gerekiyor. Yapamadım, terk edemedim, aşamadım. Bunu itirafla kendimi suçlasaydım yine bir nebze hissem olurdu. Onu da yapamadım. Bir şey yaptım ama onu suçladım. Neden böyle bir şey hissedi? Kafayı mı yemişti? Ben kafayı yedim dedim sonra kendi kendime. Hiç böyle birisiyle yüz göz olunur mu? Gidip eski zamanlardaki gibi bir söz söylesin ve hayat artık o sözün etrafında geçsin. Hiç böyle bir şey mümkün mü? Velev ki öyle bir sözü bulsak bile ancak 24 saatlik tedavül ömrü olan bir tweet olur. Nerede bir ömrü dokuyacak söz, nerede o sözü kaynatacak yürek ve nerede o sözü arayan talip? Güya o sözü kaynatacak yürek oydu. Kendimi suçladım habire. Birisiyle böyle bir ilişki düzeyi tutturmak hiç modern zamanların aklının ereceği bir şey miydi? Kimdi ki o? Neden bana böyle bir şey söyleyebiliyordu? Hem onun kıymeti de benim ona verdiğim kıymetten fazla bir şey değildi ki. Çok büyütmüştüm gözümde çok. Herkes haddini bilsin. Güya ona talip olan da bendim. Evet, suç bende. Hiç ona taan etmeye gerek yok. Nasıl da gidip böyle bir şey sorabildim? Ne bu öğüt sevdası? Kendime özel formül mü arıyorum? Bu da aslında nefsin tuzağı değil mi? Kendimle o kadar dolmuşum ve bu beni o denli hayatın dışına atmış ki. Neymiş, bir söze talip olacakmışım ve eski zaman menkıbelerindeki gibi o sözle hayatım değişecekmiş. Bakar mısınız şu naifliğe? Şimdilerde bunun için ancak milyonlar satan ve milyarlar kazandıran bir kitap lazım yahu. Bir söz duydum, hayatım değişti out, bir kitap okudum, hayatım değişti in. Ama kitap bestseller olacak ona göre. Ne bu sınırlara merak bende ki? Ortada kalsam, herkes gibi olsam ya, herkese uyana uysam ve herkesin uyduğundan tatmin olsam, illa menkıbe kahramanı olmam mı gerekiyor? Ertesi gün yine gittim. Gönlüm razı olmadı dedim. Demiştim dedi. Bana bir öğüt daha verir misin dedim. Onu da kabul etmezsin dedi. Kabul ederim dedim. Güldü. Git bunu yaz dedi. Ne olduğunu kayda geçir. Sen busun işte. Beni tersinden bir menkıbe kahramanı yapacak bu öğüde de yapamam diyemedim. Çünkü bu öncekinden daha zor gözüktü gözüme. Aman kalsın yahu. Belki bir köşem olsa yapardım. Günü kurtarmış olurdum. Hem de telif alırdım. Öğüdün hayat değiştirenini değil, telif getirenini severim ben. Dur bunu tweet atayım. Güzel oldu. Değerli dinleyenler, Mehmet Köprülü'nün Postmodern Menkıbeler yazısıyla programımızı noktalıyoruz. Bugün Genç Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından yazılar paylaştık. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.